Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 41. Ayrım. Şimdiye dek Magosa surlarının dibinde 40 bin asker can vermiş, art arda gönderilen birliklere karşın fetih gerçekleşmemişti. Mustafa Paşa'nın savaşı çok iyi yönettiğine ilişkin bilgiler de geliyor, Selim bu bilgileri aldıkça Kıbrıs'ın fethinden sonra yeniden açacağı Astrahan seferinin serdarlığına onu getirmeyi düşünüyordu. Ama gene de fethin uzamasından dolayı tedirgindi. Daha dün onu kaygılı gören Yasef, "Endişe buyurmayın," demişti. "Adanın fethi daima zordur. Muhterem babanız Malta'yı fethedebildi mi? Hem adanın tamamı ele geçirildi, geride tek bir kale kaldı. Kalenin surları istediği kadar sağlam olsun, midenin surları kartondan yapılmış gibidir. Yakında bunlar açlığa dayanamayıp teslim olurlar." Bu konuda onun da kuşkusu yoktu. Son günlerde muazzam bir Haçlı donanmasının hazırlandığına ilişkin haberler gelse de, tarihin en güçlü Osmanlı donanması Mora limanlarında tetikte bekliyordu. Öte yandan, şimdiye dek pek az görülen çokluktaki insan kaybı ülkeyi mateme boğmuş, sağdan soldan homurtular yükselmeye başlamıştı. Sokollu, huzura girmek için destur istediğinde onun sevindirici haberler getireceğini ummuştu. Vezir-i Azam has odaya girip padişahı etekledi ve divan duruşuna geçti. Her zamanki gibi iş dünyasındaki duygu kırıntısını dahi dışarıya sızdırmıyordu ve boncuk gözleri alabildiğine mattı. Boşluğa bakarak o tek düze sesiyle ve mırıldanırcasına konuşmaya başladı. "Yasef Nasih kulunuz konağının balkonuna bir bez asmış. Bu bezin üzerinde Kıbrıs Kralı Yasef Nasih yazılı. Ayrıca balkonun iki köşesinde iki büyük bayrak dalgalanıyor. Bunlar gelecekteki Kıbrıs Krallığı'nın bayrağıymış. Bayrakların dört köşesinde Hazreti Davud'un mührü resmedilmiş. Bunları duyunca belki dedikodudur diye bizzat gidip kendi gözlerimle gördüm ve söylenenlerin doğru olduğunu saptadım. Böyle yapılması padişahımız efendimizce buyrulmuşsa bazı soruları ona göre yanıtlayabilmem için durumu arz ediyorum." Sokollu konuştukça renkten renge girip dişlerini gıcırdatan Selim'in bir yandan da tikleri atıyordu. Onun bu halini gözlemleyen Sokollu'nun yüzünden yaşamı boyunca ilk kez değilse de birkaçından biri olarak iç dünyasındaki esintileri dışa vuran soluk bir tebessüm esip geçti. Uzunca süre sabretmiş olsa da nihayet Yasef domuzunun defterini dürmek üzereydi. Selim hırıldar gibi "Yasef Nasih tıs huzuruma gelsin" deyince hedefi 12'den vurduğunu anladı ve geri geri çekilip dışarıya çıktı. O çıkınca Selim sinirli adımlarla odada dolaşmaya başladı. "Kendi gözümle gördüm" dediğine göre Sokollu yalan söylemiyordu. Onca uyarılarına karşın Yasef'in böylesine akılsızca davranması garipti. Yoksa en büyük akılsız kendisi miydi? Devlete büyük kötülük yapmanın eşiğinden döndüğünü düşünse de bu düşünce onun için avunç nedeni olamıyordu. Onca tembihe karşın başlangıçta yoldan çıkan şu adam, iktidarı elde ettiğinde adada devletin başına kim bilir ne belalar açardı. Bir elinin yumruğuyla ötekinin avucunu dövmeye başladı. Büyük düş sonsuza dek yıkılıyor muydu? Kıbrıs'ın fethi yakında, Tunus ele geçirilmişti. Olmamalıydı, kabustu bunlar. İrkildi. Bazı özellikler anadan oğula mı geçiyordu yoksa? Annesi de bir hayal ürünü ömür tüketmemiş miydi? Avazı çıktığınca bağırası geldi. Hayır, böylesi sona layık değildi. Kabustu bunlar. Yerine çöktü. Karma karışık duygular arasında salınıp dururken aradan ne kadar zaman geçtiğini fark etmemişti bile. Yasef içeriye girince dik dik ona baktı. Mutlu haber beklentisiyle huzura koşan Yasef, üzerine saplanan buğulu bakışlar nedeniyle olağanüstü bir durumun olduğunu hemen anladı. Selim sinirlendiğinde iyice peltekleşen ve kekelemesi artan sesiyle sordu. "Evinin balkonuna üstü yazılı bir bez astırmışsın. Bu doğru mu?" "Şey," diye geveledi Yasef, "artık yolun sonuna geldiğimizi düşünmüştüm de. Sur dibinde on binlerce askerlerimiz can verirken böyle bir levhayı nasıl asarsın? Fikrimi sana ilk açtığımda bu düşünce aramızda kalsın demedim mi? Daha birkaç ay önce hazırlıklarını kimseye hissettirmemeni tembih etmedim mi? Hayret, meğer ne biçim bir adamla yola çıkmışım." Yasef önüne bakıyordu. Selim kalkıp pencerenin önüne gitti. Sırtı Yasef'e dönüktü. Yasef belki de göz göze olmayışlarından cesaretlenmişti. Bazı durumlarda insan iç alemindeki fırtınaların etkisinde kalarak dengesini yitirebiliyor. Kıbrıs'ın fethi bitmiş gibi bir duyguya kapıldım. Rasya'nın biricik ideali ise dindaşlarına yurt sağlamakta ve göklerden hep beni seyrettiğini sanıyordum. O bez ona müjde vermek için asılmıştı. Adeta Gracia'ya yazılmış bir mektuptu o. Bu duygu baskısı altında ne büyük bir yanlış yaptığımı ancak şimdi idrak edebiliyorum. Selim bu türden söylemleri dinleyecek durumda değildi ve denetimden çıkmış öfke fırtınasının eşikte olduğunu hissediyordu. Sırtını ona dönmeden Kıbrıs'la ilgili sana söylediğim her şeyi unut diye bağırdı. O proje sayende battı. Şimdi çekilebilirsin. Selim son sözlerini öylesine sert bir tavırla söylemişti ki Yasef ağzını açamadan odayı terk etti. Bitkin bir halde yürürken içinden durmadan tekrarlıyordu. Kim anlar? Gracia ile ilişkilerimi kim anlar? Ah kim anlar? Kim? Kim? Selim ise kapının tıkırtısını duymasına karşın yerinde öylece dikeliyordu. Bir damla yaşın gözlerinden yanaklarına doğru yuvarlandığını hissetmedi bile. Magosa'da boğuşma amansız biçimde sürüyordu. Kalede büyük gedikler açılınca Lala Mustafa Paşa'nın bizzat yönettiği 6. genel hücum yapıldı. Bragadino bir nefer gibi gedikler üzerinde Türklerle göğüs göğüse cenk ediyor, hatta Lefkoşa'da Osmanlıların eline geçen Venedik bayrağını kendi eliyle düşmanından alıyordu. Kale muhafızlarının insanüstü dirençleri sonucunda Türkler hemen her noktada ricat etmek zorunda kaldılar. Yalnızca bir kapıyı savunan istihkamda Osmanlılar üstünlük kurmaya hayli yaklaşmışlardı. Venedikliler Türkleri oradan çıkaramayınca genç bir zabit istihkamın altına konan lağımı ateşe verdi ve kapıdaki Müslüman ve Hristiyanların hepsi birden berhava aldılar. Karanlık savaşın en büyük ayıbını örterken iki tarafta bitkin ve yılgındı. Ama muhafızların durumu çok daha kötüydü. İnsan kaynaklarının yarısı tükendiği gibi mühimmat ve yiyecek stokları da erimişti. Ellerinde yalnızca 7 fıçı barut kalmış, açlık dayanılmaz boyuta varmıştı. Zaten ahali son haftalarda eşek, at, köpek ve kedi eti yemek zorundaydı ve artık kalede bu cins hayvana rastlamak zordu. Havan toplarının ve mancınıkla fırlatılan bombaların etkisiyle kale içindeki zemin kovuklarla dolmuştu ve orada yürüyebilmek için cambaz olmak gerekiyordu. Türklerin gözü karalığı da son kertesine varmıştı. Hepsinden önemlisi Venedik donanmasının yardımlarına gelme umudu kalmamıştı. Surlarda delik deşikti ve 7. hücuma dayanamayacakları belliydi. O gece toplanan harp meclisi teslim kararı verdi ve ertesi gün güneş doğarken burçlara beyaz bayraklar çekildi. Bu bayraklar çekilir çekilmez Mustafa Paşa henüz başlayan ateşi kestirdi. Biraz sonra 3 Venedikli asilzade Türk ordugahına geldi. Türkler, Venediklilerin öne sürdükleri teslim koşullarını itiraz etmeksizin kabul ettiler. Kumandanlara ait 15 bin binek atının, 5 sağlam topun, adadaki tüm hazinenin götürülmesi bu koşullar arasındaydı. İsteyen mallarıyla birlikte adadan ayrılacak, kalanların mallarına ve canlarına dokunulmayacaktı. Ayrılacaklar Türk gemileriyle Venedik yönetimindeki Girit Adası'na götürülecek ve Vira Anlaşması'nın yapıldığı günden Girit'e varana dek muhafızların iaşesi Türklerce karşılanacaktı. Türklerin ise tek bir koşulu vardı. Kalede esir olarak bulunan 50 Türk'ün sağ ve salim iadesi. Kumandanlar kendi mal ve canlarının derdine öylesine düşmüşlerdi ki bu koşulu tartışmasız kabul ettiler. Anlaşmanın imzalanmasından sonra surların onarılmadığını denetlemekle görevli bir istihkam bölüğü kaleye yollanılıp Türk ordusu 3 mil geriye çekildi. Kaleye kazanlarla taze yiyecek gönderildi ve muhafızları taşıyacak 14 Türk gemisi iç limana yanaştı. Bu arada meraklarını gidermek için Türk ordugahına konuk olarak gelen muhafızlar sevgi gösterileriyle karşılanıyor, savunmadaki yiğitlikleri nedeniyle onlara övgüler yağdırılıyordu. Teslim anlaşmasının 5. gününde adadan ayrılacakların tamamı taşıyabildikleri kadar eşyalarıyla gemilere bindirilmiş, karada yalnızca önemli komutanlar kalmıştı. 5 Ağustos gününün sabahında Martinengo'nun yeğeni ordugaha gelerek Bragadino'nun kentin anahtarlarını teslim etmek üzere paşanın yanına gelmek istediğini bildirdi. Kahraman komandanı zaten merak eden Mustafa Paşa, elçiye görüşmeden onur duyacağını söyledi. Aynı gün sönümünden 2 saat önce Bragadino, Baglion, Martinengo ve Crini 40 zabitle birlikte Türk ordugahına geldi. Bragadino kırmızı bir elbise giymişti ve başının üzerinde rütbesinin göstergesi olarak kırmızı bir şemsiye tutuluyordu. Bu subaylar tumturaklı törenlerle Serdar'ın huzuruna girdikten sonra teslim koşulları aksamasız yürütüldüğü için paşaya teşekkürlerini sunarlarken bir Arap paşa, "Bu kadar gemi ki size verildi, deryada donanmanız var. Gemilerimiz bize dönünceye dek rehin olarak bir bey kalsın" deyince, Bragadino aşağılayıcı bir tavırla "bir bey değil, bir köpek bile alıkoyamazsın" diye dikleşiverdi. Mustafa Paşa, isteğinin nedenle mantıklı olduğunu anlatmaya gayret ederken, Bragadino, teslim anlaşmasında böyle bir koşul bulunmadığını ileri sürüyor, gittikçe dikleşerek ve her türlü nezaket kuralını hiçe sayarak, ölçüsüz sözlerle ona karşı geliyordu. Mustafa Paşa bir iki yutkundu ve bu konuyu kapatmaya karar verdi. O sırada yanına yaklaşan Ketüda Müslüman esirlerin hala iade edilmediğini onun kulaklarına fısıldayınca, "Ya Müslüman esirler hani?" diye sordu. Bragadino umursamaz bir tavırla, "Onların hepsi benim değildi" diye yanıtladı paşaya. "Her biri beylerden ve asker halkından birinin de. Bire gecesi katletmişler." Mustafa Paşa kıpkırmızı kesilmişti. Yumruklarını sıkarak son bir soru sordu. "Ya sen de olanı neyledin?" Bragadino'nun yanıtı gene küstahçaydı. "Onlar katledince ben dahi katlettim." Mustafa Paşa hırsla ayağa kalkıp bağırdı. "Bu durumda vireyi sen bozmuşsun." Sonra yanındaki kapı kolu askerlerine döndü. "Şunları bağlayın ve çadırın dışına sürün. Dışarıdaki subaylar da bağlansın. Gemilerdeki mal ve insanlar ganimet hesabına geçirilsin." Bragadino ve yanındakiler ne olduğunu anlayamadan derdest edildiler ve çadırın dışına sürüldüler. Mustafa Paşa öfkesinden titriyordu. Bragadino dışındaki 10 generalin derhal idam edilmelerini, Bragadino'nun ise zincirlenerek bekletilmesini, öldürülen esirlerin cesetleri bulunarak bunların işkenceden geçip geçmediğinin saptanmasını emretti. 3 saat sonra huzura giren asker, 50 Türk'ün sonunu yana yakıla anlatıyordu. Türklerin burunları ve kulakları kesilmiş, hepsi odunlarla dövülmüş ve çoğunun derisi yüzülmüştü. Paşa, Bragadino'nun da burun ve kulaklarının kesilmesini buyurdu. Gerçek misilleme 10 gün sonra başlayacaktı. Bragadino, Türklere yaptığı gibi bir kürsüye oturtulup, ayağının altına taç konarak kadırganın serenine çıkarıldı ve oradan ard arda suya atıldı. Her seferinde boğulmadan denizden çıkarılıyordu. Daha sonra boynuna toprak dolu sepetler bağlanarak, esirlere toprak taşıttığı yerlerde ona da toprak taşıtıldı. Gün sökerken kaledeki hükümet konağının önüne götürülerek Türk esirlerinin değnek cezası için çıkarılmaları gelenek olan direğe çıkarılıp orada derisi yüzüldü. Bragadino büyük acılar içinde can verince başı kesildi ve kesik başı yüzünden tuzlanmış derisiyle birlikte İstanbul'a gönderildi. Bu sırmalı generalin derisi, Papa'nın casusu olarak tersaneye hapsedilen Dominikan Papası Kalipio tarafından çalınmak istendiyse de papazın bunu başarması olanaklı olmadı. Yazarın notu. Bu noktada bir not düşmek zorunludur. Batılı tarihçiler ve romancılar, Bragadino'ya yapılan işkenceyi yalan ve iftiralarla bezeyerek asırlar boyunca yaza dururlar. Bu yazarlar, 50 Türk esirinin yapılmış anlaşmaya karşın işkenceler altında katledildiklerini itiraf etseler de, Türk ulusuna karşı vahşet isnat etmekten hiç çekinmemektedirler. Bugünkü anlayışımızla, Mustafa Paşa'nın buyruğuyla yapılanları hoş görmek olanaksızsa da, o günlerde kısas geleneğinin her ülkede yaygın olduğunu da unutmamak gerekir. Hami Danişment bu durumu şöyle yorumlamaktadır. Herhalde onların istedikleri medeniyet, Türk kanının sudan farklı olmayacağı medeniyettir. Hammer tarihini yayına hazırlayanlar ise bu olayların anlatıldığı bölümün sonuna şu notu eklemişlerdir. Avrupa siyasilerinin asırlar boyunca yürüttükleri propagandalar bugün Haçlı zihniyeti dediğimiz zihniyeti meydana getirmiştir. Selim, bir hafta önce kovarcasına yanından gönderdiği Yasef, randevu alıp huzuruna girdiğinde tedirgindi. Yasef bakışlarını yerden kaldırmadan ona yaklaşmıştı. Bir ara amaç ortaklığımızı unutup birbirimizi dostlukla dinleyelim demiştin. Cihan Şumul erkeklerine katkıda bulunabilecek çapta olmadığım ortaya çıktı. Ama o günkü sözlerini şöyle anlayabilir miyim? İstersen devlet işlerini ilişkilerimize karıştırmadan iki dost olarak kalalım. Eğer doğru algılamışsam, varlık nedenim olan dostluğumuzu geri istiyorum. Birisi teslimiyete bürününce Selim'in yelkenleri pörsüyordu. Biraz düşündükten sonra otur şuraya diyerek ona yer göstermişti. Karşısındaki insan kardeşiydi. Üstelik idrak çağına ayak basmadan önceki günlerden başlayarak zihnine pompalanan Azrail kılıklı kardeş değil, kardeşlik duygularının ne olduğunu bir şehzadeye, bir padişaha, belki de ilk kez duyumsatan bir kardeşti o. Mehmet'i hiç tanımamıştı. Mustafa'ya hayranlık duysa da o aynı zamanda celladıydı. Bir tek Cihangir'e karşı içinde bazı kıpırtılar uyanmıştı ama bunlar derinlere inemeyen duygulardı. Zaten bir padişah öteki kardeşlerini yaşamı boyunca birkaç kez ya görebiliyor ya da göremiyordu. O gün Yasef'e bakarken bunları düşünmüştü. Ona olan hıncının erimekte olduğunu da hissediyordu. Nitekim o günden sonra devlet işleriyle ilgili tek kelime konuşmasalar da aralarında eskisini fazlaca aratmayan bir ilişki yeniden kurulmaya başlamıştı. Gerçi bazen içi feci şekilde buruluyor, öyle anlarda Yasef'e karşı olağan davranışlarını sergileyemiyordu. Özellikle Kıbrıs'ın fethi müjdesi geldiğinde ikisi için de talihsizlik olarak beraberlerdi ve o anda Selim derin bir kedere gömülmüş ve yalnız kalmak istemişti. Selim'in son zamanlarda unutur gibi olduğu şaraba yeniden dadandığı o günlerde eski cümbüşlü meclisler kurulmuyor, çoğunlukla ilk göz ağrısı müsahibi Celal Efendi'nin bazen de Yasef'in ve birkaç şairin katıldığı sofralarda vakit öğütüyordu. O gün saray ağası huzura girdiğinde gene üçü bir aradaydı. Ağa etek öpüp el bağladıktan sonra Kıbrıs'tan gelen içi esirler ve hazine dolu 14 gemi az önce limanımıza girdi. Mustafa Paşa kulunuz, Magosa kumandanının kesik başıyla yüzülmüş derisini zafer alameti olarak Padişahımız Efendimiz'e göndermişler. Emanetler iç oğlanlarında dedi. Selim'in kaşları çatıldı. Gene hafifçe kekeliyordu ve sesi iyice peltekleşmişti. Yüzülmüş deri mi? O da neyin nesiymiş? Saray ağası, Viri Anlaşması'nın neden bozulduğunu, Mustafa Paşa'nın anlaşmayı bozanları nasıl cezalandırdığını ve Girit'e götürülmek üzere gemilere bindirilmiş ahali ile onlara ait mal ve hazinelerinin ganimet hesabına geçirildiğini anlattı. O bunları anlattıkça Selim renkten renge giriyordu. Sonunda patladı. Devletimizde insan derisi yüzmek gelenek mi ki bunlar küffarı taklit ediyor? Ya Viri Anlaşması'nın bozulmasında suçu olmayan ahalinin esir edilmesi, cihana namsalan adaletimize yakışır mı? Selim sinirli sinirli odada dolaşmaya başladı. Ortalığa sıkıntılı bir sessizlik çökmüştü. Neden sonra sert bir sesle emirlerini sıraladı. Vezir-i Azam'a buyruktur. Gemilerdeki ahali mallarıyla birlikte diledikleri yere gönderilsin ve limanlarımızda kaldıkları süre boyunca onlara hoş davranılsın. Kıbrıs'ın geliri Sokollu Mehmet Paşa'ya verilmiştir. Ona göre düzenleme yapılsın. Adaya, Karaman ve Karasi vilayetlerinden Müslüman ahalinin gönderilmesine, adadaki Hristiyanlardan bir bölümünün Anadolu'ya yerleştirilmesine başlansın. Saray ağası çıktıktan sonra kimsenin ağzını bıçak açmadı. Böyle zamanlarda gerektiğinde patavatsızlığı da göze alarak kasvet bulutlarının dağıtılmasında uzmanlaşan Celal Efendi yayvan bir kahkaha attı. Padişahım bilirler mi ki, eski zamanlarda Kıbrıs adasının Venüs'e ait olduğuna inanılırdı. Bu yüzden ada, Romalılar tarafından kadınlara özgü armağan olarak kabul edilir ve adanın gelirleri Mısır kraliçelerine sunulurdu. Şimdi Sokollu Paşa, kendisinin kadın yerine konulmasına içerleyip, sakın baldıran zehri içmesin. Onun bu şarlatanlığı Selim'in dudaklarında bir tebessümün titremesine neden olduysa da o hala az önce anlatılanların etkisindeydi. Şu Endorunlular eski dindaşlarına olmadık eziyetler etmekten şehevi zevk alıyorlar diye mırıldanıp ardından meclis kapanmıştır diye ekledi ve kapıdaki iç oğlanı çağırarak 3 gün sonra Edirne'ye gideceğini, buna göre hazırlık yapılmasının Hasoda başına iletilmesini emretti. görünüşte bitmek üzere olan camiini görmek istiyordu ama gerçekte, belki de Edirne'de kendisini yeni ilhamların beklediğini sanıyordu. 41. ayrımın sonu. Sayfa 411. Devamı 42. ayrımda.